Ayrım 14, Toz Gibi Yıldızlar, Asimov, sayfa 146. Vicdansızın güvertesindeki bekleyiş giderek dayanılmaz bir hal alıyordu. İki gündür yörüngelerinden çıkmamışlardı. Gilbert sarsılmaz bir şekilde kontrol paneline bakıyordu. Sesinde hafif bir gerginlik vardı. Sence de hareket etmiyorlar mı? Byron o tarafa doğru kısa bir bakış attı. Tyrone yapımı aşındırıcı sıvıyı büyük bir titizlikle kullanarak tıraş oluyordu. Hayır dedi, etmiyorlar. Neden hareket etsinler ki? Bizi gözetlemek için buradalar. Gözetlemeye de devam edecekler. Dudağının üstündeki zorlu bölgeye odaklandı ve spreyin hafif acı tadını dilinde hissettiğinde kaşlarını sabırsızca çattı. Bir Tyrone'lı bu spreyi şiirsel denebilecek bir zarafetle kullanabilirdi. Usta ellerde en hızlı ve en etkili kalıcı olmayan tıraş metodunun bu olduğu kesindi. Özünde son derece ince bir hava akımının cilde zarar vermeden kılları aşındırmasından ibaretti. Sahiden de cildinizde hafif bir rüzgarın nazik dokunuşundan fazlasını hissetmiyordunuz. Lakin Byron bunu mide bulandırıcı buluyordu. Yüz kanserinin Tirandlılar arasında diğer kültürel gruplara nazaran daha yaygın olduğuna dair iyi bilinen bir efsane, bir hikaye ya da gerçek vardı artık her neyse. Ve kimileri bunun sebebini tıraş spreyine bağlıyordu. Byron hayatında ilk defa yüz kıllarını tamamen aldırmayı düşündü. Aslına bakılırsa galaksinin bazı kesimlerinde yapılıyordu bu. Ardından bu düşünceyi kafasından attı. Tüy dökme kalıcı bir işlemdi. Bıyık ve sakal her zaman tekrardan moda olabilirdi. Aynada yüzüne bakıp çenesine doğru inen uzun favoriler bıraktığı takdirde nasıl görüneceğini merak ettiği sırada Artemisia kapıdan içeri seslendi. ''Uyumaya gideceğini sanıyordum.'' ''Uyudum zaten.'' dedi. ''Sonra da uyandım.'' Başını kaldırıp kıza gülümsedi. Arta delikanlının yanağını sıvazladı. Sonra da parmaklarını zarifçe okşadı. ''Yumuşacık, 18 yaşındaymış gibi görünüyorsun.'' Byron kızın elini dudaklarına götürdü. ''Bunun seni yanıltmasına izin verme.'' ''Hala bizi mi izliyorlar?'' ''Evet, bu tür sıkıcı bekleyişlerin oturup endişelenmek için sana zaman vermesi sence de çok sinir bozucu değil mi?'' ''Ben bu bekleyişi sıkıcı bulmuyorum.'' ''Sen işin diğer yanından bahsediyorsun Arta.'' ''Neden yanlarından geçip Lingane'e inmiyoruz?'' ''Bunu düşündük. O türden bir riske girmeye hazır olduğumuzu sanmıyorum. Su stokumuz biraz daha azalana dek bekleyebiliriz.'' Derken kumanda odasındaki Gilbert'ın bağırışı duyuldu. ''Sana hareket ettiklerini söylemiştim.'' Byron kontrol panelinin başına geçip kütle ölçer değerlerini okudu. ''Haklı olabilirsin.'' dedi başını kaldırıp adama bakarak. Bir iki dakika kadar hesap makinesiyle cebelleşip sayılara baktı. ''Hayır, iki gemi de hareket etmemiş Gilbert. Kütle ölçeri değiştiren şey onlara katılan üçüncü bir gemi. Anlayabildiğim kadarıyla 5000 kilometre mesafede gemi gezegen hattından 46 derece ro ve 192 derece fi uzakta. Tabii eğer saat yönü ve saatin aksi yönü değerlerini doğru okuduysam, aksi takdirde 314. ve 168. derecelerde demektir.'' Başka bir ölçüm daha yapmak için duraksadı. Sanırım yaklaşıyorlar. Küçük bir gemi. Onlarla iletişime geçebilir misin Gilbert? Denerim. Pekala, görüntü yok. Neler olduğunu anlayıncaya dek sadece sesli iletişim kur. Gilbert'ı uzay telsizini kullanırken seyretmek inanılmazdı. Doğuştan yetenekli olduğu çok açıktı. Dar bir telsiz ışınıyla uzaydaki izole bir noktaya ulaşırken geminin kontrol paneli size çok az bilgi sağlayabiliyordu çünkü. Öteki geminin aşağı yukarı 100 kilometre farklılık gösteren mesafesini biliyordu. Her ikisi de tek tek ya da aynı anda herhangi bir yöne doğru 5-6 derece farklılık gösterebilen iki açı daha vardı elinde. Bu da geminin 10 milyon metreküplük bir alan içerisinde olabileceği manasına geliyordu. İşin geri kalanı insan operatöre aitti ve bir de erişim mesafesinin en geniş kesitinde bile etrafı yoklayıp duran yarım metrelik bir parmaktan farksız olan telsiz ışınını. Yetenekli bir operatörün kontrollerden aldığı hissiyatla ışının hedefini ne kadar ıskaladığını anlayabileceği söylenirdi. Bilimsel açıdan bu tam bir saçmalıktı elbette. Fakat çoğunlukla başka hiçbir açıklaması yokmuş gibi göründüğü de olurdu. 10 dakikadan kısa bir süre içerisinde telsizin hareket göstergesi kıpırdamaya başladı. Vicdansız mesaj alıp göndermeye hazırdı. Aradan 10 dakika daha geçtikten sonra Byron arkasına yaslanıp "Yanımıza birini yolluyorlar," dedi. "Buna izin vermedi miyiz?" diye sordu Artemisia. "Neden olmasın, sadece bir kişi, silahlıyız." "Ama ya gemilerinin gereğinden fazla yaklaşmasına izin verirsek?" "Biz bir Tiran kruvazörüyüz Arta. Ellerinin altında Lingane'deki en iyi gemi bile olsa bizim aracımız onlarınkinden 4-5 kat daha kuvvetli olur. Şu pek kıymetli ortaklık sözleşmeleri yüzünden teknolojik gelişmeleri çok yakından takip edemiyorlar. Ayrıca 5 tane yüksek kalibreli lazer tabancamız da var."
"Tiran silahlarının nasıl kullanıldığını biliyor musun? Bundan haberim yoktu."
Byron kızın takdir dolu sözlerini geri çevirmekten nefret ediyordu ama gerçeği itiraf etmek zorundaydı. "Maalesef bilmiyorum, en azından şimdilik. Ama Lingane gemisindekilerin bundan haberi yok. Göreceksin." Yarım saat sonra vize ekranda bir gemi belirdi. Kısa boylu, küçük bir araçtı. Sık sık hızla stratosferik uçuşlara çıkması isteniyor olacak ki her iki tarafında da 4 tane kanadı vardı. Gemi teleskopta görülür görülmez Gilbert neşeyi de bağırdı. "Bu otokratın yatı," dedi yüzünün buruşmasına neden olan bir sırıtışla. "Bu onun özel yatı, eminim. Dikkatini çekmenin en iyi yolunun sadece ismimi anmak olduğunu size söylemiştim." Lingane gemisi yavaşlayıp hızını ayarladı, sonra da tamamen hareketsiz kaldı. Telsizden ince bir ses yükseldi. "Yolcu almaya hazır mısınız?"
"Hazırız," dedi Byron. "Sadece bir kişi."
"Sadece bir," diye geldi cevap. Çöreklenmiş bir yılanın açılıp çözülmesini izlemek gibiydi. Lingane gemisinden metal örgülü bir halat çıktı ve tıpkı bir zıpkın misali onlara doğru fırladı. Vize ekrandaki görüntüsü giderek kalınlaştı ve ucundaki mıknatıslı silindir ekranı yavaş yavaş doldurdu. Ardından görüntüden tamamen çıktı. Gemiye çarpan mıknatısın sesi kof ve yankılıydı. Mıknatıslı ağırlık yerine yapıştı ve arkasındaki örümcek ağına benzer halat, normalde olması gerektiği gibi sarkmak yerine temas gerçekleşmeden önceki kıvrımlarını aynen korudu. Sonra da devinimsizliğin etkisiyle yavaşça ileri doğru hareket etti. Lingane gemisi yavaş ama dikkatli bir şekilde uzaklaşarak halatın düzleşmesini sağladı. Böylece iyice gerilip neredeyse görünmez olana dek inceleşti ve Lingane güneşinin ışığında muazzam bir zarafetle parıldadı. Byron'un teleskopik eklentiyi devreye sokmasıyla birlikte gemi iyice şişip vize ekranı tamamen kapladı. Böylece yarım kilometre uzunluğundaki halatın çıkış noktasını ve ona tutuna tutuna ilerlemeye başlayan küçük bedeni görebildiler. Bir gemiden diğerine yolcu aktarırken her zaman başvurulan yöntem bu değildi. Normalde iki gemi yakın temas sağlayacak şekilde manevra yapar, böylece uzatılabilir basınç odaları yoğun manyetik alanları vasıtasıyla birleşirdi. Gemiler uzayda uzanan bir tünel aracılığıyla birbirine bağlanır, ekstra bir korumaya gerek duymadan iki araç arasında geçiş yapabilirdiniz. Doğal olarak böyle bir yolcu aktarımı karşılıklı güven gerektirirdi. Uzay halatı kullanırken uzay kıyafetinize bağımlıydınız. Yaklaşan Lingane'i havayla şişirmiş metal örgülü giysisinin içinde süzülüyordu. Kıyafetin eklemlerini hareket ettirebilmek için hiç de küçümsenmeyecek bir çaba sarf etmeniz gerekiyordu. Byron bu mesafeden bile adamın kollarının gerginlikle zorlandığını görebiliyordu. Gemilerin müşterek sürati dikkatli bir biçimde ayarlanmak zorundaydı. İki taraftan biri yanlışlıkla hızlandığı takdirde halat bağlantısı kopar ve yolcu uzaklardaki güneşin çekimine kapılıp uzayda taklalar atmaya başlardı. Sonsuzluğun bu kıyısında adamı durdurabilecek ne bir sürtünme ne de engel mevcuttu.
Lingen'i kendinden emin ve hızlı bir şekilde hareket ediyordu. İyice yaklaştığında sadece bir elini ötekinin önüne atarak ilerlemediği açıkça görüldü. Öndeki kolunu her seferinde iyice geriyor, kendini öne çekiyor, halatı bırakıp 10 metre kadar ileri süzülüyor ve diğer elini uzatıp tekrar tutunuyordu. Daldan dala atlıyordu adeta. Adam parlayan metal bir uzay maymunuydu sanki.
''Ya ıskalarsa?'' diye sordu Artemisia.
''Bu işte usta görünüyor.'' dedi Byron. ''Ama eğer olur da tutunmayı başaramazsa güneşin ışıkları kıyafetinden yansır, biz de gidip onu alırız.'' Lingen artık iyice yaklaşmış, vizi ekrandan çıkmıştı. 5 saniye sonra geminin dış güvertesinde tıkırtılar duyuldu. Byron bir kolu çekerek basınç odasının dış hatlarını gösteren sinyal lambalarını çalıştırdı. 1 dakika sonra bir dizi emrivaki vuruşa cevap olarak geminin dış kapısını da açtı. Pilot kabini duvarının hemen dışındaki boş bölmede bir gürültü duyuldu. Dış kapı kapandı, duvar kenara kayarak açıldı ve içeri bir adam girdi. Kıyafeti anında buz tutarak başlığının kalın camını kararttı ve adamı beyaz bir tepeciye çevirdi. Etrafına soğuk bir hava dalgası yayılıyordu. Byron ısıtıcıların ayarını yükselterek içeriği sıcak ve kuru bir hava akımıyla doldurdu. Kıyafetin üstündeki buzlar bir müddet daha dayandı, ardından incelip çözüldüler. Karlı kördüğün karşısında sabırsızlanan Lingen'in küt metal parmakları başlığın klapalarına uzandı ve onu tek parça halinde kaldırdı. İçindeki kalın ve yumuşak yalıtım maddesi adamın saçlarını darmadağın etmişti.
''Majesteleri'' dedi Gilbert muzaffer bir sevinçle. ''Byron, karşımızdaki kişi otokratın bizzat kendisi.''
Ama Byron şaşkınlığını belli etmemek için boş yere mücadele eden bir sesle yalnızca tek bir şey söyleyebildi.
Jonty.
13. Bölüm. Otokratın Kalışı. Otokrat yerdeki uzay kıyafetini ayağının ucuyla kibarca bir kenara itti ve dolgulu koltuklardan daha büyük olana oturdu.
''Uzun zamandır böyle bir egzersiz yapmamıştım.'' dedi. ''Bir kez öğrendin mi bir daha unutmazsın.'' derler. ''Ama görünüşe göre benim durumum da bu geçerli değil. Selam Farrell. İyi günler Lord Gilbert. Ve eğer doğru hatırlıyorsam siz de direktörün kızısınız Lady Artemisia.''
Dikkatle dudaklarının arasına uzun bir sigara yerleştirdi ve içine çektiği tek bir nefesle ona hayat verdi. Kokulu tütün bütün odayı hoş bir raihayla doldurdu.
''Seni bu kadar çabuk görmeyi beklemiyordum Farrell.''
''Belki de bir daha hiç görmemeyi bekliyordun ha?'' dedi Byron iğneleyici bir şekilde.
''Asla bilemezsin.'' diye kabul etti otokrat. ''Tabii üstünde sadece Gilbert yazan bir notla karşılaşmak, Gilbert'ın bir uzay gemisi uçuramayacağını bilmek, uzay gemisi kullanabilen, kaçmak için bir tiran kruvazörü çalmaktan geri kalmayacak bir delikanlıyı Rodya'ya bizzat yolladığımın farkında olmak.'' Kruvazördeki adamlardan birinin aristokratik bir duruşa sahip genç biri olduğunu öğrenmek sonucu bariz kıldı. ''Seni gördüğüme hiç şaşırmadım.''
''Bence şaşırdın.'' dedi Byron. ''Hatta bana sorarsan şaşkınlıktan feleğin şaştı. Bir suikastçı olarak şaşırmalısın. Çıkarım yapma konusunda senin kadar iyi olmadığımı mı sanıyorsun?''
''Senin için sadece olumlu şeyler düşünüyorum Farrell.''
Otokrat istifini hiç bozmadı. Byron ona karşı hissettiği öfke için kendini hem tuhaf hem de aptal gibi hissetti. Sinirle diğerlerine doğru döndü.
''Bu adam Sander Jonty. Size bahsettiğim Sander Jonty. Lingen otokratı olabilir. Hatta isterse 50 otokrat bile olabilir. Fark etmez. Benim için hep Sander Jonty olarak kalacak.''
''Yani bu o adam mı?'' diye sordu Artemisia. Gilbert titreyen zayıf ellerinden birini aldığına koydu.
''Kendine hakim ol Byron, delirdin mi?''
''Bu o adam, deli falan değilim.'' diye bağırdı delikanlı. Güçlükle kendine hakim oldu.
''Pekala, bağırmanın bir anlamı yok. Gemimi terk et Jonty. Bak bunu yeterince alçak sesle söyledim. Gemimi hemen terk et.'' ''Hangi sebepten ötürü sevgili Farrell?''
Gilbert'ın boğazından anlamsız sesler yükseldi fakat Byron onu kabaca kenara itip koltukta oturmakta olan otokratla yüzleşti. Tek bir hata yaptın Jonty, sadece bir tane. Yatakhanedeki odamdan çıkarken kol saatimi içeride bırakacağımı öngöremedin. Şu işe bak ki saatim aynı zamanda bir radyasyon göstergesi.
Otokrat duvandan bir halka üfleyip kendinden hoşnut bir şekilde gülümsedi.
Ve kayışları hiçbir zaman maviye dönmedi Jonty diye devam etti delikanlı. O gece odamda bomba filan yoktu. Sadece kasten yerleştirilmiş sahte bir bomba vardı. Eğer bunu inkar edersen yalancının tekisin demektir Jonty ya da otokrat veya kendine her ne diyorsan.
Dahası o sahte bombayı sen yerleştirdin. Beni Hipnit'le bayıltan ve o gece yaşanan komediyi tezgahlayan da sendin.
Çok bariz biliyor musun? Eğer beni kendi halime bıraksaydın bütün gece uyuyor ve ters giden hiçbir şeyin farkına varmazdım.
Peki kim uyandığımdan emin olana dek beni vizifonla arayıp durdu dersin?
Uyandığımı ve kasten bir radyasyon saçının yanına yerleştirilen bombayı bulacağımı kim garanti altına aldı ha?
Peki ben bombanın sahte olduğunu keşfedemeden önce kapımın kilidini havaya uçuran kimdi?
O gece çok eğlenmiş olmalısın Jonty.
Byron bir tepki almak için bekledi fakat otokrat yalnızca başını kibarca sallamakla yetindi. Delikanlı öfkesinin tırmandığını hissetti. Yastıkları yumruklamak, suyu kamçılamak, havayı tekmelemek gibiydi bu.
Babam idam edilmek üzereydi dedi sertçe. Çok geçmeden bunu ben de öğrenirdim. Nefe olsa gider ya da gitmezdim. Kendi aklımla hareket eder, tiranlılara açıkça karşı koyup koymayacağıma kendim karar verirdim. Ne kadar şansım olduğunu bilirdim, olası sonuçlarına karşı hazırlanabilirdim.
Ama sen Rodya'ya gitmemi, Henrik'le görüşmemi arzuladın. İsteğine kendiliğimden rıza göstermemi beklemiyordun elbette. Tavsiye almak için sana geleceğim yoktu, tabii uygun bir zemin hazırlamadığın takdirde. Sen de aynen öyle yaptın.
Odama bir bomba yerleştirildiğini sandım ve bunun için mantıklı bir sebep bulamadım.
Ama sen buldun. Hayatımı kurtarmış gibi yaptın. Her şeyi biliyormuş gibi.
Mesela o andan sonra ne yapmam gerektiği gibi. Dengemi yitirmiştim, kafam karışmıştı, tavsiyene uydum.
Nefessiz kalan Byron bir cevap almak için bekledi ama Jonty hiçbir şey söylemedi.
Dünyadan ayrılmak için bindiğim geminin bir Rodya aracı olduğunu bana söylemedin ve kaptanın gerçek kimliğimden haberdar edildiğinden emin oldun. Rodya'ya iner inmez tiranlıların eline düşmemi istediğini de söylemedin. Yoksa tüm bunları inkar mı edeceksin?
Uzun bir duraksama yaşandı. Jonty sigarasını söndürdü.
Gilbert ellerini ovuşturdu.
Byron saçmalıyorsun. Otokrat böyle bir şeyi hayatta...
Otokrat tam o sırada başını kaldırıp usulca araya girdi.
Otokrat tüm bunları yaptı, hepsini itiraf ediyorum. Çok haklısın Byron. Keskin idrak yeteneğin için seni tebrik ederim. Odana sahte bir bomba yerleştirdim ve tiranlar tarafından tutuklanman için seni Rodya'ya gönderdim.
Byron'un yüzü aydınlandı, hayatının anlamsızlığı bir nebze yitti.
Günün birinde bunu sana ödeteceğim Jonty. Ama görünüşe göre şu anda Lingane otokratısın ve dışarıda seni bekleyen 3 tane gemi var. Bu da beni biraz zor durumda bırakıyor.
Ama vicdansız benim gemim, ben de onun pilotuyum. Kıyafetini giy ve çık dışarı, uzay halatı hala yerinde.
Bu senin gemin değil, bir pilottan ziyade bir korsansın.
Burada geçerli olan tek kanun sahiplik hakkı. Kıyafetini giymek için 5 dakikan var.
Lütfen bırakalım bu dramatik tavırları, birbirimize ihtiyacımız var ve buradan gitmeye hiç niyetim yok.
Benim sana ihtiyacım yok. Eğer tüm tiran filosu şu anda üstümüze gelseydi ve sen de onları havaya uçurabilecek konumda olsaydın bile yine de senden yardım almazdım.
Farrell dedi Jonty, ergenin teki gibi davranıyorsun, konuşmana müsaade ettim. Şimdi sen de beni dinleyecek misin?
Hayır, seni dinlemek için bir sebep göremiyorum.
Peki şimdi görüyor musun?
Artemisia çığlık attı. Byron ileri doğru bir harekette bulunduysa da olduğu yerde kala kaldı. Öfkeden kızarmış bir şekilde gergin ama çaresizce bekledi.
Bazı tedbirler aldım dedi Jonty. Size silah doğrultacak kadar kabalaştığım için üzgünüm. Ama sanırım sizi beni dinlemeye mecbur edecektir.
Elindeki silah bir cep lazeriydi. Acı çektirmek ya da sersemletmek için değil, öldürmek için tasarlanmıştı.
Yıllardır Lingay'ni tiranlara karşı örgütlüyorum diye devam etti Jonty. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Hiç kolay değildi, hatta neredeyse imkansızdı. İç krallıklar hiçbir yardımda bulunmayacaktı. Bunu önceki tecrübelerimizden biliyorduk. Nebula krallıklarının kurtuluşu kendi ellerinde yatıyor. Ama yerel liderlerimizi buna ikna edebilmek barışçıl bir iş değil. Baban bu mesafede aktif rol oynuyordu ve öldürüldü. Hem de hiç barışçıl bir iş değil, bunu unutma. Babanın ele geçirilmesi bizim için büyük bir krizdi. Ya yaşayacak ya da korkunç bir şekilde can verecektik. Baban çekirdek kadromuzdan biriydi ve tiranlıların ensemizde olduğu barizdi. Onları yanlış bir yöne saptırmalıydık. Bunu yapabilmek için de onurumdan ve dürüstlüğümden bir nebze de olsa feragat etmek zorunda kaldım. Peşimizi kolay kolay bırakmaya niyetleri yoktu. Sana gelip Farrell, tiranlıların yanlış iz sürmelerini sağlamamız lazım. Sen kahyanın oğlu, dolayısıyla da bir şüphelisin. Buradan hemen ayrıl ve Rodyalı Hinrik'le samimiyet kur ki tiranlılar yanlış tarafa baksın. Onları Lingane'den uzaklaştır. Tehlikeli olabilir, hayatını kaybedebilirsin. Fakat babanın hayatına mal olan idealler her şeyden önce gelir diyemezdim. Belki de dediklerimi yapardın ama bunu test edecek kadar zamanım yoktu. Ben de istediklerimi haberin olmadan yapmasını sağladım. Zordu, seni temin ederim. Fakat başka şansım yoktu. Açık konuşayım, ölebileceğini düşündüm. Ama yine açık konuşayım, gözden çıkarılabilirdin. Görünüşe göre hayatta kaldım ve buna memnunum. Ayrıca bir şey daha vardı, bir belge meselesi.
Hangi belge diye araya girdi Byron.
Ne de çabuk atladın. Babanın benim için çalıştığını söylemiştim. Yani onun bildiklerini ben de biliyorum. O belgeyi ele geçirmeni istiyorduk. Ve başlangıçta iyi bir seçim gibi görünüyordun. Dünyada yasal olarak bulunuyordun. Gençtin ve kimsenin senden şüphelenmesi için bir neden yoktu. Ama başlangıçta... Sonra baban tutuklanınca bir tehdit haline geldin. Tiranların baş şüphelisi konumuna yükseldin. O yüzden belgeyi ele geçirmene müsaade edemezdik. Aksi takdirde kaçınılmaz olarak onların eline düşerdi. Sen görevini tamamlayamadan önce seni dünyadan göndermemiz gerekiyordu. Anlıyorsun ya, hepsi birbiriyle bağlantılı.
Peki belge şimdi sende mi diye sordu Byron.
Hayır, bende değil. Aradığımız belge olabileceğini düşündüğümüz şey yıllardır kayıp. Eğer gerçekten oysa şu anda kimin elinde olduğunu bilmiyorum. Artık silahımı indirebilir miyim? Ağır gelmeye başladı.
Kaldır gitsin dedi delikanlı.
Otokrat da öyle yaptı. Baban şu belgeyle ilgili sana neler anlattı?
Senin için çalıştığına göre bilmediğim bir şey söylemedi.
Otokrat gülümsedi. Ona ne şüphe. Ancak tebessümünde çok az samimiyet vardı.
Açıklamaların bitti mi?
Evet, bitti.
O zaman dedi Byron, gemimden in.
14. ayrımın sonu. Sayfa 158.